30. yılında Apaçık Radyo'yu şimdikinden de daha iyi bir mecraya dönüştürmek için göstereceğiniz gayrete gene ihtiyacımız var. Konda Araştırma'nın desteği ve işbirliğiyle hazırlanan dinleyici anketini cevaplamak için 5 dakikanızı bize ayırır mısınız lütfen? Radyomuzun sesi daha gür çıksın istiyorsanız apaçıkradyo.com.tr adresine girerek bu anketi cevaplayıp yaygınlaştırabilirsiniz. Teşekkür ederiz.
Açık Masa Konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar Rafet Arslan ve Mürvet Türk Yılmaz. Açık Masa Konuşmalarından merhabalar. Ben Mürvet Türk Yılmaz. Bugün yine sanatçı arkadaşlarım Rafet ve İbrahim'le birlikte programı açıyoruz. Bu bölümde elimizden geldiğince David Lynch'in dünyasında bir yolculuğa çıkalım dedik. David Lynch 16 Ocak günü gezegenimizi terk eyledi. Ardında ise gizemli imgelerle dolu kocaman bir dünya bıraktı bizlere. Yani filmleriyle, müzikleriyle, performanslarıyla, resimleriyle, felsefesiyle ve daha bilemediğimiz keşfe apaçık zengin bir dünya. Bu yılda sürrealizmin 100. yılını kutluyoruz. Bir yandan tabii ki Lynch'in filmlerinin sürrealizmle bağı güçlü. Bu filmlerin bize ne tür etkileri olmuş? Onları keşfedelim istedik. Zira bütün yani filmler konusunda, filmleri konusunda, kendi filmleri konusunda da şöyle bir değişi var. Bütün filmler kurgulayıp filme almadığınız sürece içine girilemeyen tuhaf dünyalardır. Benim için filmleri önemli kılan şey de budur. Ben tuhaf dünyalara girmeyi seviyorum demiş. Evet Rafet, seninle başlayalım mı? David Lynch'le yollarınız ne zaman, nasıl kesişti? Sendeki etkileri ne oldu? Tabii bunu programa da, bölüme de yayarak konuşacağız. Bir çırpıda bitiremeyiz. Ama şöyle bir seninle bir şey yapalım, girizgah yapalım.
Yani ben David Lynch'le büyük ihtimal 90'ların hemen başında tanıştım. Yanılmıyorsam bizde filmler o zaman bir iki yıl geç gelirdi. Mavi Kadife ilk izlediğim sinemada David Lynch filmi oldu.
Evet.
Zaman içerisinde hem devamını hem video kaset vesaireyle de öncesine baktım. Benim için David Lynch'in özgünlüğü, David Lynch bize gündelik hayatın rutinliği, sıradanlığı ve sakinliğinin esasında iki tane dünya gizliliğinin altını çiziyor. Belki o tuhaf dediği imge de bu yaptığı kazı yani işte. Çünkü David Lynch atom bombasının atılmasından, iki atom bombasının Japonya'ya atılmasından bir yıl sonra doğdu. Savaş sonrası dönemin yani refah toplumu denilen işte bu sırf Amerika ile sınırlı kalmayıp Marshall yardımları vesaireyle tüm dünyaya ithal edilen işte bol üretilen, bol tüketilen huzurlu bir Batı dünyası imgesinin ortasında büyüdü. Fakat bu güvenli, sakin rutinin altında tuhaf şeyler gizli olduğu hep David Lynch'in beyninde kazılıydı. Bunun iki yönü var esasında. Bir taraftan bilinen tarafını ikinci plana atacağım. Daha bilinmeyen şansın, aşkın, sevginin, deneyimin ve heyecanın olduğu hayatın mucizevi kısımlarını filmlerin içine hep gizlemiştir. Ama daha çok öne çıkan ve tartışılan şey gündeliğin içindeki şiddet ve terörün her an pörtleyebileceği durumudur. Bu da onun yapıtlarını esasında birer karabasan olarak izleme ya da okuma fırsatı bize verir. Peki David Lynch bunu yaparken hangi imgeyi kullanır? Sürrealistlerin Freud'dan ödünç alıp kullandığı tekinsiz kavramını esasında günceller. Geri döner demiyorum çünkü modernizmin ilk dönemindeki tekinsiz kavramıyla Lynch'in büyüdüğü efendime söyleyeyim refah toplumunun tekinsiz anlayışları farklıydı. Bunun da en belirgin örneklerine işte Lost Highway, Mulholland Drive ve Inland Empire bir üçleme gibi düşünüyorum. Post endüstriyel toplumda tekinsiz imgesinin güncellenmesi üzerine üç film. Bunları esasında birer korku filmi olarak bile ele almak mümkün. Ve şeyi görüyoruz. Modern hatta post modern bireyin en çok korktuğu şey kimliğini ve gerçekliğini kaybetme. Bu üçlemenin üç filminde de tekinsizin bu kimliğin kaybı, gerçekliğin kaybı, elden kayıp gitmesi üzerine döndüğünü düşünüyorum. Özellikle sürrealizmin güncel yaşayan kısımlarını 2000'li yıllarda üzerinden geçen Hal Foster'ın sanat tarihçi ve akademisyen Zoraki Güzellik kitabında tekinsiz kavramının altını, bunun güncelliğinin ve yıkıcılığının altını çizdiğini hatırlatıyorum ve topu size doğru geri gönderiyorum.
Evet, teşekkürler. Ben de şimdi birazdan İbrahim'e söz hakkı vereceğim. Şimdi tam da aslında şu arada bir şey eklemek istiyorum. Bu nükleer bombanın atılmasıyla ilgili. Yani ilk bomba aslında Amerika topraklarında deneniyor. Ve daha sonra da Trinity adı verilen bir projeyle, hatta buradan Matrix'e kadar gidiyor aslında bu. Oppenheimer'ın da şeyi yapılmıştı biliyorsunuz, filmi yapılmıştı. Hatta orada şimdi ölüme dönüştüm dünyaların yok edicisine sözleri doğuyor Oppenheimer'da. Yani o kadar vahim ki hemen arkasından da Ağustos'ta Hiroşima şey denemesi yapılıyor maalesef ve büyük bir ölüm silahı keşfetmiş oluyorlar. Tamamıyla senin demiş olduğun tabii ki tespitlerinle birlikte orada çok önemli bir şey gelişmekte. Ne denir? Tehlike sinyalleri ve etkileşimi olmakta. Şöyle ki bu Hiroşima'daki şeylerin yani patlamadan sonraki etkiler şöyle gelişiyor. Aslında öyle zannediliyor. Fakat bu süre içerisinde daha sonra 1949'da da bir sır ortaya çıkmış oluyor. Çünkü yani Kodak firması o dönemde çıkan film şeritlerinde izler keşfediyor. Bu da o dönemin yani film şeritlerinin içinde duran yani kapladıkları karton kağıtların suyunu yaptıkları suda şey buluyorlar, zehir buluyorlar. Bu da Amerika'da patlatmış oldukları bombanın zehri olarak çıkıyor ortaya. Yani etkileri inanılmaz bir şekilde yani Kodak firmasının sonrasında görsel yani ortaya çıkan imgeleri etkileyecek olan bir dönem başlıyor ki bu bütün o dönemin sürrealist filmlerinde ve tabii ki David Lynch'in filmlerindeki o üst üste bindirmeler, başka bir boyuta aitmiş gibi görüntüler, özel efektler hepsi aslında bu şeyden efekt yani Kodak firmasının o dönemki çıkan şeylerinden, imgelerinden, lekeli imgelerinden sonra oluyor. Dolayısıyla senin film şeridinin hayaleti de yani filmlerinin tekinsiz ruh haline dahil olmuş oluyor. Ben bunu eklemek istedim. Bu da benim yani mutlaka belirtmem gerekiyordu bu arada. Evet
Evet.
İbrahim, sen ne dersin? Sen
Yani
çalıştın David
evet. Yani David Lynch tabii ismi hemen geldiğinde biz onun bir ressam olduğunu ilk başta söylemiyoruz aslında. Burası benim için önemli. Bir yönetmen, müzisyen, aynı zamanda bir aktörlük şeyi de var. Çok geniş yelpazeden bakabilen bir kimlikle karşı karşıyayız aslında. Yani David Lynch'in sineması ya da düşünsel mimarisi benim için çok önemli. Yani David Lynch bir belgeselinde bu düşünsel mimari üzerine grafik bir anlatım yapmıştı. Onu hiç unutmuyorum. O hep benim benliğimde. Nasıl diyeyim? 30, ya 35'e 50 bir kağıdı yataya kullanmış ve üstten bir çizgi çizmişti. O çizginin olduğu yere işte madde yazıyor ve dikeyde bir çizgi aşağı indiriyor, ikiye bölüyor. Sol tarafına mind yazıyor, yani zihin, sağ tarafına işte matter, madde yazıyor ve sonra diyor ki bu nesne, yani sağ tarafı anlatıyor, hayatın yüzeyini temsil eder diyor. Ondan sonra bu yüzeyler görünür diyor, hep bize görünen yerlerdir diyor. Burada diyor bilim adamları 300 yıldır bu nesne neymiş diye merak ederler diyor. Burada işte önce molekülleri bulurlar, sonra biraz aşağı inerler, atomları bulurlar. Sonra oradan biraz daha aşağı inip elektronları bulurlar. Bu 300 yılı tarif ederken söylüyor bunu. Bu böyle daha gittikçe küçülen parçacıklar haline geliyor. Ve diyor ki 4 kuvvet, sonra daha derine indiklerinde işte 3 kuvvet, biraz daha derine, en sonunda da kuantumun o birleşik alan keşfini bulurlar diyor. Burada da yaratılışın tüm kuvvetlerini birleştirmişlerdir diyor. İşte burası hiçliktir diyor, hiçlik. Sonra sol tarafa dönüyor, mind'ı anlatıyor, zihni anlatıyor. Orada tabii aslında transandantal meditasyon üzerine Lynch'in çok önemli şeyi var, yaklaşımı var. O tekniği benimsiyor ve o teknik üzerinden birçok şeyi çözümlüyor. Orada da transandantal tekniğin şeylerini anlatıyor. Sıradan aşağı doğru geçişini anlatıyor. O gerçek mutluluğun dışarıda olmadığını, o içeride olan olduğunu izah ediyor ve orada mantra kavramı var. Mantra önemli orada. Orada ses, titreşim ve düşüncenin birleştiği bir kavram mantra Lynch için. Bu diyor ki bu kapıyı açan anahtardır diyor mantra için. Oradan diyor içe doğru geçersin, zihnin içine doğru gelirsin diyor. Sonra o derin yüzeylerde mutluluklar keşfedersin diyor. Aşkın olana varınca da diyor öte tarafa geçiştir diyor. Orada da görecelilik ya da bu dualite dediğimiz ikililiğin ötesine geçersiniz diyor. Orada madde falan da yoktur diyor. Orada da birlik, deneyim, sınırsızlık, sonsuzluk, bilinç vardı diyor. Bunların ikisi de hiçliktir diyor. Burada buluşurlar diyor. Yani hem madde hem zihni birleştiren bir düşünce mimarisi var David Lynch'in. O bana çok ilginç gelmişti. David Lynch filmlerine baktığımda hep bunlar, benim bu düşünce yapısı hep bu kurgudaki, anlatımdaki hiç aklımdan çıkmayan bir yaklaşım olarak kaldı. Tabii böyle ilk sinemasına baktığımızda o bilinçaltı, rüya mantığı, kimlik parçalanmaları gibi temalar işte bu sürrealizmin de çağdaş bir yansıması olarak göz önüne geliyor. Özellikle bu kimlik parçalanması, ben David Lynch'in filmlerinde bütün karakterlerde bunu görüyorum. Yani orayı da ben biraz Nietzsche'ye bağlıyorum. O nasıl, yani Nietzsche ile bu kimlik problemleri Nietzsche'de böyle kimlikte bir sabit, özel bir şey değildir kimlik. Yani sürekli dönüşüm içinde olan, yeniden yaratım, ondan sonra güç ilişkileriyle tekrar şekillenen dinamik bir süreç olarak kimliği alır Nietzsche. O hazır bir öz değil. Yani o bireyin kendisini aşması, o çaba ya da inşa ettiği bir proje olarak bakar. David Lynch'te bunlar çok güçlü olarak var bütün bireylerinde. Dolayısıyla böyle tamamlanmış bir şey değil o. Sonsuz bir oluş sürecinde kimliğin yeniden kendisini oluşturma süreci gibi. O çok güçlüdür mesela David Lynch filmlerinde. Tabii böyle baktığında biçimsel olarak o filmindeki rahatsız edici bir sessizlik, beklenmedik şiddet anları,
Evet,
böyle üst
Pekin
olan, derinde
olmayan
olan,
işte, evet.
evet, Rafet'in de bahsettiği, o karanlık dünyalar dediğimiz yer, gerçekliğin çok katmanlı doğasının işte keşfedilmesi, onların açığa çıkması ile ilgili yaklaşımlar var diyebilirim. Yani ilk aklıma gelenler bunlar. Tabii sürrealizmle yakınlaşması da tabii Breton'un manifestosundan o rüya ve bilinçaltının işte sanatsal üretiminde merkezi bir yerde olduğunu da bize çağrıştırıyor bütün bunlar.
Evet.
Kısaca böyle söyleyeyim, devam ederiz.
Tabii. Şimdi yine aslında dediğin gibi bu transandantal meditasyona da çok önem veriyor David Lynch.
Evet.
Bunun içinde yani kendi adına kurulmuş vakıfta da bu meditasyonların uygulanmasını yani kendisi birebir yönetiyor bu meditasyonları.
Evet. Evet.
Öyle biliyorum.
Düşünsel mimarisinde çok önemli bir kavram.
Kesinlikle.
Mantra ve
Yani
transandantal.
kendilerinin yapmış olduğu sanatın felsefesinin çok temel böyle bir iskeleti bu meditatif çalışmalar ve rüyalar
Evet.
tabii ki de.
Bir rüyalar
Şimdi
tabii.
doğduğu yıla gidersek onunla da bağ kuruyor tabii ki bu meditatif işlerde ya da meditasyonlarında. 46 yılında Fransız eleştirmen Nino Frank Hollywood filmleri için kara film terimini kullanmış. Yani
Evet, no yıl olan, no yıl kelimesi
evet.
değil mi? Evet, no yıl.
Evet.
Evet.
Şimdi film noir. Orada da tabii ki çok etkileniyor David Lynch bu şeylerden ay birebir imgeler ve iskeleti yine bunun yapısı üzerine kuruluyor ve kara film akımının kriterleri, tarihçiler ve eleştirmenler daha sonra bu tespiti koyuyorlar aslında o dönemde bunun farkında değiller. Pek çoğu kara filmlere imza atmış olmasına rağmen. David Lynch de bunlardan biri. Yani rüyalar, kabuslar sekanslarıyla hatta bilinç dışının yönetmeni olarak nitelendirilmiş eleştirmenler tarafından. Ve psikanalitik açıdan incelenmiş o dönemlerde ve hala daha bu açıdan incelenen şeyleri var, filmleri var. Makaleler yazılıyor. Evet Rafet, sen ne dersin bu konuda meditasyon?
Benim yaptığım girizgahı hem Mürvet hem İbrahim açmış oldu.
Evet.
Teşekkür ederim. Doğaçlama program yapıyoruz bu arada. Başlık dışında hiçbir şeye hazırlıklı birbirimizin ne bilmeden çıkıyoruz. Şimdi Mürvet'in dediği noktayla başlayacağım. Tabii ki atom bombası önce Amerika'da denendi ve David Lynch, Michael Frost'la birlikte Mark Frost'la birlikte yaptığı Twin Peaks dizisinin 2017'de Return adlı son bölümünü yaptı ve burada benim başyapıt olarak gördüğüm 8. bölüm var. 8. bölüm esasında atom bombası denemesiyle kozmik bir kötülüğün dışa vurulduğunu gösterir. Yani bu 1945 yılında Meksiko'da patlatılan ilk atom bombasına geri döner ve oradan kozmik bir kötülüğü boy verdiğini ve Twin Peaks kasabasını oradan modern Amerika'yı sardığını gösterir. Buradan İbrahim abinin altını çizdiği yere bağlayacağım. Ne demiştim ben? Gündelik rutinin sıradanlığı, sakinliği ve güvenliğin altında iki dünya gizli olduğunu söyler. Bu doğal olarak İbrahim abinin de dediği gibi Platon'dan ya da yeni Platonculardan biri ortada olan dualizm okuması yani gnostik dualizm okuması yani insan varoluşu içerisinde kozmik ışıkla karanlığın sonsuz savaşı döngüsünü felsefi olarak araştırmış, okumuş ve bunları filmlerine yansıtmış bir usta. Bu manada dualizmin altını çizmek lazım. Bir de Twin Peaks Return'ün bence önemi şu. Son filmi 2006 yılındaki Inland Empire'dan sonra David Lynch film çekmedi. O yüzden Return böyle ustalık dönemi yapıtı olarak üzerine bol bol kafa yorulması gereken bir televizyon serisi oldu, final serisi. Özellikle bu atom bombası denemesiyle başlayan kozmik karanlığın hikayesinin anlatıldığı 8. bölümü bağımsız bir kısa film olarak herkesin izlemesini tavsiye ederim der, topu ile geri atarım.
Evet. Çok güzel.
Doğru, yani birbirine çok bağlandı bu doğaçlama konuşmaya rağmen, hiç planlı olmamamıza rağmen demek aynı yerlerde dolaşmışız. Ben aslında bu şeyle birlikte, yani yine atom bombasına, nükleer bombasına döneceğim. Bunun etkileri bir şekilde hala daha sürmekte tabii ki. Bu bambaşka filmlerde de çıkıyor. Özellikle ilk filmlerinde Eraserhead. Değil mi? Yani o bombanın etkisiyle inanılmaz bir şey başladı. Deformasyonlar başladı. Beden deformasyonları başladı. Hastalıklı bedenler doğmaya başladı. Çocuklar doğmaya başladı.
Evet.
Eraserhead de bunu çok güzel işliyor aslında. Yani bir şey, ölümcül bir makine ile aslında farklı bir insanlık, yaratık dünyası doğurmaya başladı insanlar. Fakat tabii ki o filmde insan dışı olan ya da yaratık dediğimiz çocuğun, doğan çocuğun, yaratık olarak doğan çocuğun film boyunca aslında izleyicilere bir şekilde hiç de bekledikleri gibi korkunç olmadığı ve başka duygusal başka yollara kapı açtığı da ve hem izleyicilerle birlikte hem de o film içerisinde iyinin kötünün rollendiği film içerisinde de bunu deneyimlemiş olduk aslında. Bir yerde yine o nükleer bombanın yaratmış olduğu etkilerle yüzleştik ki ben bunu şeye de bağlıyorum tabii ki, hem kara film hem Yeni Dalga, Hiroşima, Sevgilim filmi. Yani bütün bunlar birbirine çağrıştıran filmler. Oradan oraya zıplatıyor beni yani David Lynch. Hem bilinç dışında hem de dünyevi bir şekilde kolektif bilinçte, kolektif hafızada birleştiren, ayıran yollar yaratıyor. Evet, bir şekilde aslında o renkler de, yani o filmlerdeki renkler de önemli. Neden? Yani mavi kadife, değil mi? Örneğin ondan sonra mavi kutu, Mulholland Drive filminde mavi kutu vardır. Mavi kadife vardır. Yani şeyde Bluewater'de.
Dosyalar var mesela, açıklanamayan doğaüstü olaylar Blue Rose diye anlatılıyor.
Evet. Bir de kırmızıdır. Böyle bir perde vardır. Ağır kadife perdeler
Evet.
vardır. Sahneler vardır. Hep sahne ve performans vardır ki filmdeki aktörler, oyuncular bir yandan bir sahneyi izlerken bize izlettirilir. Yani yabancılaşma söz konusu orada da, herhalde yanlış kullanmıyorsam o kavramı da, çünkü çok hassas bir sözcük yabancılaşma. Yani olan o sürece birden hikayeyi saptıran ya da her şeyin aslında hayatın bir rüyadan ibaret olduğu, yaşamın rüyadan ibaret olduğu, ki kendisi de rüyalarından yola çıkarak filmlerinde yapıyor.
Evet, yani hakikaten de bu çok güçlü kimlik çözümlemeleri var David Lynch'in. Orada yine Nietzsche'den bir şey alarak kullanayım ben onu. Nietzsche'nin her derin ruh bir maskeye sahiptir sözü var. David Lynch bütün filmlerinde bu derin ruhun bu maskeyle olan ilişkisini çok güçlü işliyor hakikaten de. Yine ben bu özne kimlik meselesinde David Lynch'in Goethe'den aldığı bir şey vardı, bir söz vardı. Onu filmlerinde bazı yerlerinde kullanmıştı. Şey diyordu, insan zihnini sınırlandırmak mümkün değildir. Goethe'den aldığı bir laftı. Bunlar çok belirgin şeyler, değişin işte çok belirgin durumlar gibi geliyor bana.
Evet.
Diyebilirim yani.
Maske hep var zaten. O maske bir sır perdesi.
Evet.
Yani unutma, bellek, hatırlama, sırlar, rüyalar, gerçekler, paralel evrenler hep önem arz ediyor Lynch'in filmlerinde. Gerçeklikle yüzleşme yani ya da yüzleşememe. O zaten sahneler, sahnelemeler, o sahne performansları. Oz Büyücüsü filmini çok severmiş. Oradan geliyor bir şekilde. Yani o ve hem de mesafe katıyor. Yani o zeminlerin hep böyle dekorları çok önemli örneğin. Oz Büyücüsü'ndeki dekorlara çok benziyor. Yani Twin Peaks evreninde de örneğin hep iyiler kötüler, işte kötüler sırların gizli kalması için çalışıyor ve kahramanlar, iyi kahramanlar da gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor ki oradan yeniden şeye gidiyoruz, Hiroşima'ya gidiyoruz. Evet.
İbrahim abi, David Lynch'in güzel ifadesiyle düşünce mimarisinde hiçlik kavramının altını çizdi. Esas Uzak Doğu felsefesiyle ilgisinden bakarsak bu Sunya boşluk anlayışıdır. Esasında onlar da boşluk, bizim Türkçe'de kullandığımız boşluk ya da hiçliğin çok ötesinde evreni kapsayan kozmik bir yaklaşım.
Çok önemli.
Şimdi bize maddenin %99,5'unun boşluk olduğunu gösterdi. Boşluk üzerine daha çok konuşabiliriz ama vaktimiz doldu. Benden iyi geceler diyorum. İyi
Ben
bir Perşembe akşamı.
çok teşekkürler Rafet. Evet İbrahim, eklemek istediklerin varsa.
Evet, ben de Rafet'in son söylediğine bir şey ekleyeyim. O hiçlik yerinde hakikaten birlik, deneyim, saf, sınırsız, sonsuz bir bilinçten bahsediyor. Burası çok önemli diye düşünüyorum. Yani son sözümü de yine David Lynch'in de sevdiği ve Goethe'den aldığı insan zihnini sınırlandırmak mümkün değildir diyerek kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim.
Peki çok teşekkürler sizlere de. Evet bir bölümün de sonuna geldik. Apaçık Radyo'ya kayıtta emeği geçen arkadaşlara, siz dinleyenlerimize çok teşekkürler. Lynch'in sözüyle ben de bitireyim, ekleyeyim. Şöyle her şeyin merkezinde gizem vardır. Ben rüyalarımı filme alıyorum. Bu yüzden çok da anlam aramayın demiş. 15 gün sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalınız.